Ayrım 51.
Sayfa 526. Neden bu kadar eziyet ediyorsunuz adamcağıza? Eziyet değil bu prens, asla. İnanın onu çok severim, saygım büyüktür. Şimdi gözümde değeri bir kat daha arttı. Onu eskisinden daha çok beğenmeye başladım. Lebedev bunları öyle ciddi bir tavırla söylüyordu ki prensin sabrı taştı. Bu kadar eziyetten sonra siz nasıl sevgiden söz edersiniz? Cüzdanınızı sandalyenin altına, redingotunuzun eteğine koyması size hile yapmak istemediğinin, açık açık özür dilediğinin açık kanıtı sayılmaz mı? Dinliyorsunuz beni değil mi? Adamcağız özür diliyor. Duygularınızın inceliğine güveniyor. Ona olan dostluğunuza inanıyor. Oysa siz bu olağanüstü namuslu adamı elinizden geldiği kadar alçaltmaya çalışıyorsunuz. Lebedev gözleri parlayarak prensin sözlerini tekrarladı. Olağanüstü namusludur. Prens, olağanüstü namuslu. Bu kadar yerinde bir saptamayı ancak siz yapabilirdiniz. Kötülükler içinde çürüdüğüm halde size taparcasına bağlılığımın nedeni de bu zaten. Kararım karar. Yarına bırakmadan cüzdanımı hemen şimdi buluyorum. İşte para da tamam. Buyurun alın ve yarına kadar saklayın soylu prensim. Yarın ya da öbür gün alırım sizden. İlk kaybolduğu gece bahçemde bir taşın altında gecelemişti herhalde. Ne dersiniz? Sakın kendisine cüzdanı bulduğunuzu söylemeyin. Redingot'un eteğinin boş olduğunu kendisi görsün. Öyle mi dersiniz? Yoksa bulduğumu söyleyerek şimdiye kadar hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi davransam daha iyi olmaz mı? Hayır. Prens biraz düşündükten sonra ekledi. Hayır, artık geç kaldınız. Bu daha tehlikeli olur. Öylece bırakın. Yumuşak da olun ona karşı. Çok değil. Hem biliyor musunuz? Biliyorum prens, biliyorum. Bu duruma katlanamayacağını ben de düşündüm. Onun kalbinde de sizdeki gibi duygular yer etmişse, son derece hırçın ve geçimsiz bir adamdır. Arada bir bana öyle tepeden bakar ki, bazen durumundan sızlanarak boynuma atılır, bazen de durup dururken hakareti alaya başlar. O zaman bile bile redingotun eteğini gözüne sokuyordum. Hadi hoşça kalın prens, oldukça zamanınızı aldım. Yalnız ne olur eskisi gibi sır kalsın bu lebedev. Yavaş adımlarla, yavaş adımlarla. Konuşmaları bittiğinde prens eskisinden daha çok meraklanmıştı. Generalle yarınki buluşmayı sabırsızlıkla bekliyordu. 4. Saat 12'ye doğru buluşmayı kararlaştırmışlardı. Ancak prens ummadığı biçimde gecikince generali dönüşte evde buldu. Herhalde beklemekten doğan hoşnutsuzluğunu fark ederek özür diledi. Otururken sanki konuğu sırçadanmış da prens her an onu kıracakmış gibi bir çekingenliği üstünden atamamıştı. Eskiden generale karşı ne bir çekingenliği vardı ne de böyle bir şeyi aklından geçirirdi. Prens karşısında dünkünden bambaşka bir adam olduğunu hemen fark etti. Şaşkınlık ve dalgınlığın yerine ölçülü bir davranış almıştı. Bu onda hiç alışılmamış bir haldi. Genelde kesin kararlara varmış bir insan hali seziliyordu. Sessizliği de dış görünüşündeydi. Ama ne olursa olsun kibar bir rahatlık, serbestlik içinde gibiydi. Başlangıçta prens de biraz üstten haksız yere hakarete uğramış kimselerde görülen bir tür aşırı serbestlik ve hoşgörü ile konuşuyordu. İfadesi tatlıydı ama bir hüzün gölgesini fark etmemek imkansızdı. Bu kitabı geçenlerde sizden almıştım. Buyurun. General masaya bıraktığı kitabı başıyla işaret etti. Teşekkür ederim. Prens değişik bir konuda konuşma yolu açıldığına sevinerek, "Kitabı okudunuz mu general?" diye sordu. "Beğendiniz mi? İlginç bir kitap değil mi?" "Belki ilginç olabilir ama pek kaba saba, ipe sapa gelmez bir şey. Belki de içinde doğru olan bir tek satır yok." General tok bir sesle sözcükleri uzata uzata konuşuyordu. Fransızların Moskova'ya girişleri üzerinde pek safça düzenlenmiş bir öykü. O günleri yaşamış bir askerin ağzından yazılmış. Bazı parçalar da son derece güzel. Böyle tanıkların anıları değer taşıyor bence. Yayıncının yerinde olsam bu kitabı basmazdım. Tanıkların anılarına gelince, şimdi saygıdeğer geçmişi olan bir adamdan çok yalancılarla soytarılara inanılıyor. 12 yıllarına ait öyle anılarım var ki... Prens, ben kararımı verdim. Şu evi, Lebedev'in evini terk ediyorum. Prens ne diyeceğini kestiremeden, Pavlovsk'ta kızınızın evi var diye mırıldandı. O arada generalin onu bütün geleceğini bağladığı bir iş için ziyaret edeceğini söylediğini hatırladı. Karımın evi, yani benim ve kızımın evi. Bağışlayınız, ben... Aziz Prens, ben Lebedev'in evini bu adamla bütün ilişkilerimi kesmeye karar verdiğim için bırakıyorum. Dün akşam oradan bu işi neden daha önce yapmadığıma bin pişmanlık duyarak ayrıldım. Ben saygı peşindeyim Prens. Kalbimi adadığım kimselerden de saygı istiyorum. Kalbimi sık sık şuna buna veriyor. Yazık ki çoğundan da ellerim boş çıkıyorum Prens. Bu adam armağanıma layık değildi. Biraz düzensiz birisi, bazı özellikleri de, ama her şeye karşın iyi kalpli, ayrıca kurnaz, garip de bir zekası var. Prensin ince bir ifadeyle saygılı biçimde konuşması generalin hoşuna gitmiş olmalıydı. Gene de arada bir bakışlarında kuşku gölgesi seziliyordu. Ama prensin sesi o kadar doğal ve içtendi ki ondan kuşku duyulamazdı. General de prensin düşüncesine katıldı. Bu kişinin bazı üstün nitelikleri olduğunu biliyorum. Ona dostluğumu bağışlamakla bunu herkesten önce ben göstermiştim. Kendi ailem varken ne evine ne de onun konukseverliğine ihtiyacım vardı. Ama benim kusurlarımı bilmeyen biri olduğumu sanmayın. İradem zayıf. Onunla oturup içtim. Belki de şimdi bu yüzden gözyaşı döküyorum. Artık aklı pek başında olmayan bir adamın apaçık konuşmak kabalığını bağışlayın Sayın Prens. Size bu adama yalnızca içki yüzünden bağlanmadığımı da söylemeliyim. Onun az önce belirttiğiniz bazı üstün nitelikleriydi beni kendine çeken. Ama her şeyin bir derecesi var. Adam durup dururken gözlerimin içine baka baka 812'de daha çocukken sol ayağını kaybettiğini, bu ayağı Moskova'da Vagankov mezarlığına gömdüğünü iddia etmek küstahlığında bulunursa ne dersiniz? Bu artık her ölçüyü taşırmakta, küstahlığa, edepsizliğe varmaktadır. Belki de bunu yalnızca gülüşme konusu olsun diye şaka niyetiyle söylemiştir. Doğru, gülüşmek için kaba da olsa masum bir yalan insanı öyle fazla yaralamaz. Arkadaşlık hatırına sırf karşısındakinin gönlü hoş olsun diye yalan söyleyenler vardır. Ama davranışlarında bir saygısızlık havası hakimse, üstelik bununla ilişkinizin bir yük olduğunu duyurulmaya çalışırsa, kibar bir insan için uzaklaşarak sırt çevirmekten ve hakaret edene layık olduğu yeri göstermekten başka çare kalmaz. General bunları söylerken kızarmıştı. Ama Lebedev'in 12 yıllarında Moskova'da bulunması zaten düşünülemez. Yaşı bakımından imkansız bu. Tabii bu bakımdan haklısınız. Ama bir an için o tarihte doğmuş olduğunu kabul edelim. Ancak bir Fransız erinin topu ona yönelterek eğlence olsun diye ayağını uçurduğunu, kendisinin de ayağı alıp eve getirdikten sonra Vagankov mezarlığına gömdüğünü nasıl iddia edebilir? Dediğine göre mezara bir de anıt dikilmiş. Anıtın bir yanında burada Koleşski sekreter Lebedev'in ayağı gömülüdür. Öbür yanında da "Ey sevgili cesedim, sevinçli sabaha kadar uyu" yazıları varmış. Dipnot bir şiirden. Üstelik her yıl Moskova'ya giderek mezar başında anma töreni yaparmış. İşi kafirliğe kadar vardırıyor neredeyse. Söylediklerini kanıtlamak için ayağının mezarını ve topu göstermek üzere beni Moskova'ya çağırıyor. Topun binanın kapısından içeri girince 11. eski tip Fransız falkoneti olduğuna yeminler ediyor. Oysa ayağının ikisi de sapasağlam ortada. İnanın bana bu masum bir şaka. Darılacak bir şey yok ki bunda. Bu kadarını ben de anlıyorum. İnanılacak gibi değil ama şimdiki sol ayağının Chernozvitov ayağı olduğunu iddia ediyor. Chernozvitov ayağıyla dans bile edilirmiş derler. Çok iyi bilirim. Chernozvitov yapay ayağı ilk buluşunda göstermek için doğru bana koşmuştu. Ama Chernozvitov'un yapay ayağı icat edişi çok sonralara rastlar. Öte yandan bizimki ölen karısının bile bütün evlilik hayatları boyunca ayağının yapma olduğunu anlamadığını öne sürmekte. Bütün bu anlamsızlıklarını yüzüne vurunca ne dese beğenirsiniz? Madem ki sen 12 yılında Napolyon'un hizmetinde bulundun, benim de ayağımı Vagankov mezarlığına gömmeme izin ver. Prens, siz de mi diye başladı. Bozularak sustu. General biraz afallayarak baktı. Ama birden azametli, alaylı bir tavırla prense dönerek sesini uzata uzata "Kesmeyin prens, bitirin" dedi. "Ben her şeyi hoş görebilirim. Açık konuşun. Bugün karşınızda bulunan adamın şimdiki düşkün, bomboş haline bakarak onun büyük olayların tanığı olduğunu düşünmek bile size gülünç geliyor değil mi? O size henüz bir şeyler yetiştirmedi mi?" "Lebedev'i kastediyorsanız ondan bir şey duymadım." Ben de aksini tahmin ediyordum. Zaten dün konuşmamız hep bu arşivdeki makale üzerineydi. Bu olayların içinde yaşadığım için makalenin saçmalığını hemen fark ettim. Ama prens, siz yüzüme gülümseyerek bakıyorsunuz. Yok canım, ben... General gene sözcükleri uzatarak, siz benim genç göstermeme bakmayın, dedi. Aslında yaşım büyüktür. 12 yılında 10-11 yaşlarındaydım. Nüfusta küçültüldüğü için yaşımı kendim de iyice bilemiyorum. Ben de bir yaş küçültme merakı vardır. İnanın bana general, 12 yılında Moskova'da bulunmanızı hiç de garipsemiyorum. Bütün o günleri yaşayanlar gibi sizin de gördüklerinizi anlatmanız pek doğal. Biyografisini yazanlardan birinin kitabına 12 yılında... Dipnot, 12 yılı, 1812 yılı. Napolyon'un Moskova'ya girdiği yıl. Daha memede çocukken Fransız askerliğinin onu ekmekle beslediğini anlatarak başladığını hatırlıyorum. General lütfen doğruladı. Gördünüz mü? Aslında benim başımdan geçenler öyle fazlaca üstünde durulacak şeyler değil. Sıradan olaylar. Ama gerçek olayların imkansız gibi göründüğü durumlar çok olmuştur. Napolyon'un hizmetinde insana bunu işitmek bile biraz tuhaf geliyor. Ama 10 yaşında bir çocuğun bu inanılmaz serüvenini de pekala o yaşların korku bilmezliğiyle açıklamak mümkün. Yaşım 15 olsaydı bu olayların geçmeyeceği %100'dü. Çünkü 15'imde olsaydım Napolyon'un Moskova'ya girdiği gün şehri terk etmekte gecikerek eski Basmannaya sokağındaki ahşap evimizde korkudan tir tir titreyen annemi bırakarak kaçmazdım. Yaşım 15 olsaydı ben de korkuya kapılır, olduğum yere büzülürdüm. 10 yaşımda olduğum için hiç korkmadan kalabalığın arasına karıştım. Napolyon atından inerken sarayın kapısına kadar sokuldum. Prens... 10 yaşındayken insanın korku nedir bilmediğini söylemekte çok haklısınız, dedi. Kızarmaktan çekinerek sözünü sürdüremedi. Değil mi ama? Her şey gerçek olaylardaki yalınlık ve doğallık içinde bitti. Olanları bir romancı anlatmaya kalksa kim bilir ne olmadık saçmalar yumurtlardı. Evet öyledir. Pek yakında beni de şaşırtan böyle bir duruma tanık oldum. Saat yüzünden işlenmiş bir cinayet olayı okumuştum. Gazetelerde çıktı. Olay bir yazarın kaleminden çıkmış olsaydı bizim uzmanlar hemen böyle bir şey olamaz diye yaygarayı koparırlardı. Ama gazetelerde bu tür olayları okuyunca Rusya'daki gerçek hayat hakkında daha iyi bilgi sahibi olursunuz. Dokunduğunuz nokta çok yerinde general. Prens kızarma tehlikesini böylece atlattıktan sonra sözünü biraz da sevinerek tamamladı. Generalin keyiften gözleri parlıyordu. Değil mi? Değil mi? Tehlikelerden habersiz çocuk yıldızların, üniformaların çekiciliğine kapılarak mahiyeti ve kendisi hakkında kulakları dolu dolu olan adamı görmek için hiç çekinmeden kalabalığın arasına karıştı. Gerçekten o sıralar birkaç yıldır Rusya'da ondan başkasının lafı edilmez olmuştu. Zaten bütün dünyanın dilinde o vardı. Emdiğim ana sütüne bile onun katışık olduğunu rahatça iddia edebilirim. Çocukken beni çok iyi giydirirlerdi. Napolyon iki adım kadar yakınımdan geçerken kibar giyimli halimi fark ederek bakışlarımı yakalayıverdi. Kalabalığın içinde benim durumumda başka birisi olamayacağını anlıyorsunuz tabii. Kuşkusuz şaşırttı bu onu ve herkesin şehri terk etmediğini, çocuklarıyla birlikte bazı soylu halelerin şehirde kaldığında böylece anlamış oldu. Hem de nasıl? Napolyon özellikle boyar sınıfını ele geçirmek istiyordu. Kartal bakışlarını üzerimde hissedince ben de gözlerim parlayarak karşılık vermiş olmalıyım ki "Voilà un garçon bien evil, quies ton père?" dedi. Dipnot, işte çok uyanık bir çocuk. Baban kim? Heyecandan tıkanarak yurdumun toprağında can veren bir general diye yanıt verdim. Le fils d'un boyard et d'un brave par dessus la marche. Jaimeles Boyars, Meaimetu Petit, Dipnot, bir boyarın cesur bir insanın oğlu. Boyarları severim. Beni seviyor musun küçük? Bu beklenmedik soruya da hemen yanıtı yapıştırdım. Rus kalbi yurdunun düşmanında bile bir büyük adamı ayırt edebilir. Çocuk dilimle tıpkı böyle söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum ama anlam bakımından söylediğim buydu. Napolyon şaşırdı. Düşünceli bir tavırla yanındakilere, bu çocuğun gururunu sevdim, dedi. Bütün Ruslar bu çocuk gibi düşünüyorlarsa, sözünü tamamlamadan saraya girdi. Ben de yanındakilerin arasına karışarak saraya girdim. Napolyon'un iltifatını kazandığım için çevresindeki görevliler önümde açılarak bana yol veriyorlardı. Bütün bunlar bir an içinde olup bitti. Yalnız şunu hiç unutmuyorum. İmparator birinci salona girince birden İmparatoriçe Katerina'nın resminin önünde durdu. Düşünceli bir tavırla uzun uzun resme baktıktan sonra "Büyük kadındı," dedi ve yürüdü. İki gün sonra sarayda ve Kremlin'de beni tanımayan kalmamıştı. Herkes beni Le Petit Boyart, dipnot küçük bey, küçük Boyart diye çağırıyordu. Eve yatmadan yatmaya gidiyordum. Evdekiler deli olacaktı neredeyse. İki gün sonra Napolyon'un hizmetinde bulunan küçük Baron de Bazancourt, seferin yorgunluğuna dayanamayarak öldü. Napolyon'un aklına ben gelmişim. Olanı biteni anlamadan beni alıp götürdüler. 10-12 yaşlarında ölen çocuğun üniformasını bana giydirdiler. Bu kılıkta beni imparatorun huzuruna çıkardılar. Napolyon beni görüp bir baş işaretiyle onayladıktan sonra majestenin hizmetinde görevlendirildiğimi söylediler. Sevinç içindeydim. Gerçekten ona karşı içimde çoktandır büyük bir sevgi besliyordum. Üstelik bir çocuk için parlak yaldızlı üniformanın ne olduğunu da hesaba katın. Uzun dar kuyruğu işlenmiş altın düğmeli koyu yeşil bir frak giymiştim. Kollar ve dik yaka da sırmayla çevriliydi. Sığır derisinden dar beyaz bir pantolonum, beyaz ipek yeleğim, İpek çorap ve tokalı ayakkabılarım vardı. İmparatorun atlı gezintilerine katıldığım zamanlar uzun çizmeler giyerdim. Durum pek parlak olmadığı, felaket her an hissedildiği halde etikete, hatta felaketin hissedildiği ölçüde uyulmaya çalışılıyordu. Prens iyice afallayarak mırıldandı. Ya tabii, anılarınızı kaleme alsanız ne kadar ilginç olurdu. General şimdi anlattıklarını daha dün Lebedev'e sıraladığı için hiç aksamaksızın konuşuyordu. Gene de prensi güvensiz bir bakışla süzmekten kendini alamadı. Gururu bir kat daha artarak, ''Anılarımı yazmak mı?'' dedi. ''Bu beni pek çekmedi prens. Ama size şunu söyleyeyim, anılarım yazılmıştır, çekmecemde duruyor. Ben toprağa verildikten sonra çıkarılsın. O çocuk gözümle tanığı olduğum büyük olayların önemi nedeniyle başka dillere de aktarılsın isterim. Yaşım küçük olduğu için o büyük adamın büyük mahremiyetine yatak odasına kadar sokulabildim. Bir çocuğun önünde inlemekten, ağlamaktan çekinmediği için felaketi büyük olanın çektiği bütün acıların tanığı oldum. Acısına hep İmparator Alexander'ın o kaya gibi sessizliğinin neden olduğunu biliyorum. Ama o barış önerileri sunduğu mektuplar yazıyordu, öyle değil mi? Ne gibi öneriler taşıyan mektuplar yazdığını tam olarak bilemiyoruz. Ama her tanrının günü, her saat başı mektup üstüne mektup yazıyordu. Bir gece yalnızlık. Ağlayarak ona atıldım. Ah ne kadar severdim onu bilmezsiniz. Özür dilesenize İmparator Alexander'dan, özür dilesenize diye bağırdım. İmparator Alexander'la barışsanıza diyecek yerde düşüncemi çocukça bir saflıkla dile getirmiştim. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Yaşımın farkında değilmiş gibi benimle konuşmayı severdi. Yavrum, İmparator Alexander'ın ayaklarına kapanmaya bile hazırım dedi. Ama o Prusya kralı yok mu? O Avusturya imparatoru. Ah onlardan nasıl nefret ve... Ama sen siyasetten ne anlarsın? Karşısında kim olduğunu fark etmiş gibi sustu. Gözlerinde daha uzun süren öfkeliş mişekler çaktı durdu. Ah bütün bu olayları yayınlasam. Ama o eleştirmenler, o edebiyat zorbaları kıskançlıkla yan tutarak... Hayır efendim, hayır. Prens kısa bir sessizlikten sonra... Yan tutma bakımından düşüncenize katılıyorum. Geçenlerde Charras'ın Waterloo Savaşı ile ilgili bir kitabını okuyordum. Önemli bir yapıt. Bu konuda bilgi sahibi olanların dediklerine göre de büyük bir ustalıkla yazılmış. Ama her sayfasında Napolyon'un dize gelişinden ötürü duyulan bir sevinci sezmek mümkün. Sanırım Napolyon'un başka seferlerindeki dehası, büyüklükleri de tartışılıp inkar edilebilseydi, Charras bundan büyük sevinç duyacaktı. İşte böyle ciddi bir yapıta bu tür yan tutmayı yakıştıramıyorum ben. İmparatorun hizmeti çok uğraştırıyor muydu sizi? General sevinçten kabına sığamıyordu. Prensin sorusundaki ciddilik ve saflık generalin son güvensizliğini de dağıtmıştı. Charras değil mi? O kitap çıktığında nasıl köpürmüştüm o adama? Daha o zaman ona bir de mektup yazmıştım. Ama ne yazdığımı hatırlamıyorum şimdi. Bana imparatora hizmetim hakkında sormuştunuz. Öyle uzun boylu bir hizmetim olmamıştı. Zaten Napolyon Rusları kendine bağlayabilmek umudunu çabucak yitirmişti. Siyaset gereği yakınına aldığı bana karşı da kişisel bir sevgisi olmalıydı. Şimdi bunu rahatça söylüyorum. Yoksa... hiç kuşkusuz çabucak aklından çıkarırdı beni. Kalbim beni ona doğru sürüklüyordu. Benden hizmet filan beklediği yoktu. Arada bir imparatora at gezintilerinde eşlik etmek o kadar. Benim birinciliğim fena değildi. Yemeklerden önceleri çıkardık. Yanında Davu, ben, bir de Arap Rus'tan. Prens ağzından nedense bir de Konstans çıkıverdi. Yok, Konstans yoktu o zamanlar. O İmparatoriçe Josephine mektup götürmüştü. İki emir eri, birkaç Polonyalı subay vardı. Bu kadardı yanındakiler. Tabii ordunun arazisinin teftişiyle görevli general ve mareşaller ayrı. Davu hiç yanından ayrılmazdı. Çok iyi hatırlıyorum. İri yarı, şişman, soğukkanlı, gözlüklü, garip bakışlı bir adamdı. İmparator en çok onunla konuşur, düşüncelerine değer verirdi. Hiç unutmam, bir keresinde birkaç gün üst üste görüştüler. Davu sabah akşam geliyordu. Sık sık tartıştıkları da olurdu. Sonunda Napolyon da yavaş yavaş Davu'nun önerisine gelmeye başladı. İkisi gene koyu bir tartışmaya daldılar. O sırada ben de odadaydım. Napolyon birden beni fark ederek garip bakışlarını üstüme dikti. "Ne dersin küçük?" diye sordu. "Ortodoksluğu kabul etsem, elimdeki tutsakları da özgür bıraksam, Ruslar peşimden gelirler mi?" İsyan ederek "Asla!" diye bağırdım. Napolyon şaşırmıştı. Bu çocuğun gözleri yurt sevgisiyle dolu. Onun gözlerinde bütün Rus halkının düşüncelerini okudum, dedi. "Yeter Davu, bütün bunlar hayalden başka bir şey değil. Öbür tasarıyı gerçekleştirin." Prens ilgilenmiş görünerek, "O da güçlü bir tasarıydı ya," dedi. "Şu halde sizce bu da mı Davu'nun düşüncesiydi?" Karşılıklı tartıştılar. Aslında düşünce Napolyon'undu. Bir kartal gibi uzağı gören birinin görüşüydü. Tasarıya göre Napolyon'un bütün ordusu ile Kremlin'e kapanacaktı. Barakalar yapılacak, siperler kazılacak, toplar yerleştirilecek ve mümkün olduğu kadar çok at kesilip tuzlanacaktı. Bol bol ekmek ele geçirildikten sonra bahara kadar dayanılacaktı. Bu tasarı Napolyon'u iyice sarmıştı. Her gün Kremlin'in duvarlarının çevresinde atla dolaşıyorduk. Napolyon yıkılacak yerleri, siper kazılacak yerleri kendisi gösteriyordu. Sonunda her şey kararlaştırıldı. Davu harekete geçilmesi için ısrar ediyordu. Gene onların ikisi, bir de ben vardım. Napolyon gene kollarını kavuşturmuş, odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Bakışlarımı yüzünden ayıramıyor, kalbimin şiddetle çarpmasına engel olamıyordum. Davu, "Gidiyorum," dedi. Napolyon, "Nereye?" diye sordu. Davu, "Atları tuzlamaya," dedi. Napolyon titredi. Geleceği düşünmek onu ürkütüyordu. Birden bana dönerek, "Tasarımız için ne düşünüyorsun küçük?" diye sordu. Kuşkusuz sorusu bu büyük deha için yazı tura atmak gibi bir şeydi. Ben titreyerek Napolyon yerine Davu'ya döndüm. "Siz en iyisi kaçın general," dedim. Tasarı suya düştü. Davu omuz silkti. Çıkarken de "Bah il devient superstitius" diye mırıldandı. Dipnot, hurafelere inanmaya başlıyor. Ertesi gün hareket emri verildi. Prens yavaşça, "Son derece ilgi çekici," dedi. "Gerçekten böyle olmuşsa, yani demek istiyorum ki,"